أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimde. Ki anlasınlar beni. Amin. Rabbena iftah bil hayr ve ihtim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim hayr ile başlat. Hayr ile bitirt. Rabbim kolaylaştır, güç kılma. Rabbi edhilni mudhale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve ec'alli min ledünke sultanen nasir. Rabbim girdiğim yere sadakatle girdir. Çıktığım yerden sadakatle çıkar. Bana bu sadakati uygulayacak bir güç, bir irade, bir azim, bir sebat lütfet ya Rabbi. Amin, amin. Değerli dostlar, vahiy ma ferratna fil kitabi min şey buyurur. Rabbimiz biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Hazreti Ebubekir öyle dermiş. Devemin yularını kaybetsem onu vahide arardım. Biz Hazreti Ebubekir'i akıllı bir insan biliriz. Sahi. Bununla kaybettiği deve yularını Kur'an'ın içinde aradığını mı düşüneceğiz? Arayacağını mı düşüneceğiz? Sizce bunu söylemiş olabilir mi? Bunu kastetmiş olabilir mi? Hayır. Onun kastettiği başka bir şey. O bir mecaz yapıyor. O vahiy Allah'ın kelamı olarak insanoğlunun yitirdiği her bir değerin kaynağıdır diyor. Dolayısıyla deve yularını hangi akılla bulacağınızı da, bulacağınız aklı nasıl çalıştıracağınızı da, o aklı hangi ilkelere dayalı olarak kullanacağınızı da öğreten vahiydir demek istiyor. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir'in dediği insanlığın kaybettiği değerlerin kaynağı vahide. Vahiy hayatın sonsuz müşkilelerine, meselelerine, problemlerine sonsuz çözümler sunmaz. Vahiy bin problem çözecek formüller sunar. Vahyin sunduğu sınırlı formüllerle sınırsız problemlere çözüm bulursunuz. Zaten formüllerin işlevi de bu değil. Bir formül bin problem çözer. O formülü elde eden, o problemlerin hepsinin çözümünü elde etmiş demektir. Onun için vahiy mahdut, doğrudur. İşte bu iki kapağın arasında 6200 küsür ayetten oluşan iki kapak arasına sığmış bir hitab-ı ilahi. Fakat onun bize sunduğu çözümler İki kapak arasına sığmaz. İki hayat arasına, iki nesil arasına sığmaz. Sığmaz ki 1400 yıldır önümüzde, aklımızda, kalbimizde, gözümüzde ve gönlümüzde. Sığmaz ki hala biz kendimizi bile zor değiştirirken o bizi parmaklarını takıp değiştirebilir. Sığmaz ki hala çocuklarımızın huyunu dahi değiştiremezken o koca koca adamların ömrünü
mübarek parmağını geçirip yüreğine şuradan şuraya getiriyor, oradan oraya çıkarıyor. Onun için vahyin sunduğu çözümlere sırt dönen insanlığın Allah'a sırt dönmüş olduğunu söylememe gerek bile yok. Önümde Bakara suresinin 178-179. Ayetleri var. Ayet-i kerimeler: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katla diye başlıyor. Siz ey iman edenler, öldürme olaylarında, katil olaylarında, cinayetlerde Allah kısası size yazdı. Yazıldı diyor. Kutibe aleykum. Aslında failini söylemiyor, meçhul fiille geliyor. Siz yazılana bakın. Yazana değil dercesine. Yazılana dikkat edin. Kısas nedir? Bu ayetlerin konusunu sorsam, katil cezası dersiniz. Yani cezalandırma konusunda olduğunu söylersiniz. Ben hayır diyorum. Bu ayetlerin konusu adalettir. Adalettir, cezalandırma değildir. Cezalandırma olsaydı aynı ayetin içerisinde af geçiyor, merhamet geçiyor, rahmet geçiyor ve bağışlama geçiyor. Cezalandırma af ile, ceza merhamet ile, bağışlama ile nasıl yan yana duruyor? Bu bir adalet ayetidir. Kur'an'daki kısas emri adalet emridir. Zaten kısas adil karşılık, suça adil karşılık demektir. Adil karşılık. Tek olarak, mücerret olarak manası budur. Adil karşılık. Ve bir sonraki ayette kısasta sizin için hayat vardır diyor. Ve lekum fil kısası hayat. Kısasta sizin için hayat vardır. Ne demektir bu? Adalette sizin için hayat vardır. Ne demektir bu? Zulümde sizin için ölüm vardır. Bu demektir. Dolayısıyla Mardin'de gördüğümüz o felaketi töreyle, gelenekle, feodaliteyle açıklamaya çalışanlar eğer cambazlık yapmıyorlarsa, ki cambazlık yaptıkları gibi bir kanaatim var, cehaletlerinin derecesini ve derekesini gösteriyorlar. Töre yıkıldığı için böyle oldu. Keşke o şikayet ettiğimiz feodalite devam etseydi, sadece öldüreni öldürürlerdi. Siz töre möre bırakmadınız bu memleket. Siz hiçbir şey bırakmadınız. Bu memleketin soysuzları. Bu memleketi soysuzlaştırdınız. Keşke yalancıktan, sahte, babasının dini olsaydı, Allah'ın dini değil. Babasının dini olsaydı gene yapmazdı. Ama onları değersizleştirdiniz. Hiçbir şey bırakmadınız, hiçbir şey. Hiçbir kutsal bırakmadınız, hiçbir değer bırakmadınız. Kopardınız her şeyi. Zaten dininden kopardınız, imanından kopardınız, atasından kopardınız, geleneğinden kopardınız, töresinden kopardınız. Yani onu bağlayan bir şeyler vardı. Burada töreyi savunmadığımı bilmeniz lazım. O feodal düzeni savunmadığımı bilmeniz lazım. Ağalık, şeyhlik düzenini savunmak bana mı kaldı? Bunu bilmeniz lazım sizin. Ama inanın, bunların getirdiğinden çok daha iyiydi onlar. Bunlar ne getirdiler? hiçbir şey getirmediler. Değersizlik, serapa bir değersizlik. İnsanoğlu için değersizlikten daha kötü bir şey yoktur. En kötü değer, değersizlikten iyidir. Hiçbir şeye inanmamaktansa taşa inansın. Çünkü taş sana diyor ki diye başlarsınız bir cümleye. Taş sana emrediyor ki. Hiç olmazsa inandığı değere, inandığı değerden yola çıkarak onu inandığı değerin kendisine çizdiği çizgilere çekersiniz. Ona uymaya davet edersiniz. Peki bunların inşa ettiği bu hayatta neye uymaya davet edeceksiniz insanları? Nesi var bunların? Hangi çizgisi var? Hiçbir çizgileri yok. Bunlar çizgisizler. Utanmadan önce milleti çizgisizleştirdiler. Şimdi de utanmadan hala töre, feodalite diyerek cambazlık yapıyorlar. Umarım siz bu cambazlara kanmazsınız. Hakikaten de bir değer krizi yaşadığımız müsellem bir hakikat. İçinde yaşadığımız bu değer krizi her şeyi ama her şeyi sınırsızlaştırıyor. O zaman bir şeyi konuşamıyorsunuz, tartışamıyorsunuz. Hatta anlayamıyorsunuz. Çünkü anlamanız için sınırlar lazım. Biliyorsunuz kelimeler aynı zamanda sınırları ifade ederler. Çünkü anlam dediğiniz şey sınırlarla ifade edilir. Nedir bu? İyi dediğiniz zaman iyinin bir tarifi var değil mi? Tarif nedir? Aynı zamanda sınırdır. Tarif sınırdır. Bakın, insanoğlu zaten sınırlarla anlar. Onun için zihnimiz, aklımız öncelikle sınırlarla anlamaya ayarlanmıştır. Sınırlarla anlarız. Anlamak dediğimiz şey sınırlamaktır aynı zamanda. Görmek de öyledir. Beş duyumuz sınırlarla hisseder. Görmek dediğimiz şey önce göz bir yeri sınırlar, onun içindekini görür. Her tarafı görmeye çalışan göz hiçbir şeyi görmez. Onun için görmek sınırlamaktır. Şahasal basar. Göz dikilir, onu görür. Kulak da sınırlamaktır. Öyle değil. Göz belli bir ışının belli bir derece üstünü, kızıl ötesini ve mor ötesini algılayamaz. Yani haddi etna ve haddi aladır kızıl ötesi ve mor ötesi. Bu iki ışın arasında kalan renkleri algılar. O yedi rengi algılaması. O bant da çok dar bir banttır. Tamamını göz önüne aldığımızda bandın tamamı içerisinde gözün algıladığı %5'e tekabül etmez. Frekans içerisinde. Gözün frekansı %5'e tekabül etmez. %95, %96 frekansı gözün görmediği ışıklardan oluşur. Mor ötesi ve kızıl ötesi bunun alt ve üst sınırlarıdır. Ondan sonra meleklerin algıladığı, meleklerin bile algılayamadığı, ruhun algıladığı ve sadece Allah'ın gördüğü nur. Dolayısıyla kulak da öyle belli bir desibelin üzerini algılayamaz. Öyle değil. Belli bir frekansın üzerini algılayamaz. Altını da algılayamaz. 20 desibeldir sınır. Ondan ötesi. Ondan ötesinde sesler yok mudur kainatta? Olmaz olur mu? Eğer üstü sınırı olmasaydı yeryüzünün dönüş hızını duyardı. Yeryüzünün dönüş hızına dayanabilecek, bir gün dayanabilecek bir insan türü yoktur. Hafif bu hızı, hafif bu sesi duyan bir kadın yaklaşık 50 yıl evvel yaşamıştı ve çıldırmıştı. Dolayısıyla hakikaten öyle. Allah potansiyeli koymuş kulağa da, göze de, burna da. Bakınız, televizyonlarda renk seçiciler vardır. Bir çuval paraya onları istihdam ederler. Gerçekten çok yüksek maaşları vardır. 3000 rengi ayırt ederler. Adamın işi bu. Hafif yeşil, biraz kırmızı, biraz mor demektir. Oturur böyle ekranda efendim. Ama onu siz yapamazsınız. Biz %100 görelim diye gözlük takıyoruz. Adam %250 görüyor. Ama gözün sınırı 400. %400. %400'ü görmeye başladığı zaman adam nereyi görür? Milyarda bir çıkıyor. O zaman röntgen gibi çekiyor. Evet. Düşünün, Allah etmesin, böyle görseydi insan yaşayabilir miydi? Karşısındakine bakarken ciğerini görecek. Bu da bir rahmet aslında. Bu sınırlar da bir rahmet. Düşünün. Kulağın alt sınırı olmasa, yattığınızda yastıktaki mikrobiyolojik varlıkların sesini dinleyeceksiniz. Onlarsız olmaz zaten. Sadece dudağınızın kenarında 2 milyarı yaşıyor. Bir de onları dinle dur, işin yok. Ondan sonra ye yemeği hadi. Allah'ın lütfu aslında. Koyduğu sınırlar Allah'ın lütfu. Burun. %100 görmek, %100 koklamak gerçekten iyi bir şey efendim. Birçok burun bu kadar hassas değil. Ama bazı burunlar, ki burnun maksimum sınırı da %400'dür. Bazı burunlar %250 koku aldığı için parfüm sektöründe görevlendiriliyor. Ve yüksek ücretlerle. Dünyada 1 milyarda bir oluyor bunlar da yine efendim. Allah'ın lütfu veya bilmiyorum artık, belki ayeti. Ayeti böyle gösteriyor Rabbimiz. Ve adam 4000-5000 kokuyu ayırt edebiliyor. Yani sizin ayırt edebildiğiniz koku sayısı 300-400. Ama o 4000 kokuyu ayırt edebiliyor. Dolayısıyla o tiplere sadece kokan şeyleri koklatmıyorlar. Kokmayan şeyleri de koklatıyorlar. Çünkü bizim almadığımız, kokmaz zannettiğimiz şeyi onlar kokluyorlar. Onlar kokluyorlar. Acaba günah nasıl kokuyor? Değil mi? Acaba sevap koksaydı nasıl kokardı? Bu kokuları alsaydık, ki inşallah yürek burnumuzla alırız. Yani yürek burnu koku alan alıyordur. Melekler koksaydı, ki kokusu vardır mutlaka, o kokuyu alanlar alır. Nasıl kokardı acaba? Ya. Dolayısıyla görüyorsunuz, sınır aynı zamanda anlamak demektir. Ama bunların sınırları yok. Onun için bir şeyi anlatamıyorsunuz. Çünkü onların lügatında o kelimeler ne manaya geliyor bilmiyorsunuz. Bizim lügatımızda belli. İyi iyidir, kötü kötüdür, güzel güzeldir, çirkin çirkindir. Hak haktır, batıl batıldır. Fakat onların bir lügatı var mı? İlginç gelmiyor mu size? Evet, çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız dostlar. Onun için tekrar Allah'ın bize sunduğu o sonsuz imkanlara sarılmak lazım. Ben başka yolu olduğunu düşünemiyorum, göremiyorum. Onun için vahyin önümüze sunduğu imkanlara ya sarıldık, kurtulduk, yoksa halimiz harap. Başka çözümü yok. Kaçıncı dersteyiz bilmiyorum Esma dersinde. 7. Esma dersimizdeyiz. Şükür daha yeni Esma'ya gireceğiz. Yani ilk defa bugün Esma'ya girmek nasip olacak. 6 dersten beri Esma'nın mukaddimesini yaptık. Elhamdülillah bu gerekliydi hakikaten. Gerekliydi. Fakat tüm mukaddimeler aslında ana konuyu izah için yapılırlar, değil mi? Fakat gereklidirler. İbn Haldun'un mukaddimesini biliyorsunuz. Yani kocaman bir kitaptır. Bizde çevirisi 2 cilt, hatta 4 ciltliğiyle var. Efendim. Yahu bu kadar mukaddime yazılır mı? Mukaddime olduğuna göre bunun ana kitabı hangisiymiş? Yazmak istediği tarihe mukaddime giriş olarak yazmış mübarek onu. Mukaddimesi böyle olsaydı, tarihini yazsaydı El-İber, tarihini yazsaydı kaç yıl çıkardı diyeceksiniz. Değil mi? Suyuti El-İtkan'ı tefsirine mukaddime olarak yazmış. 4 cilt. Aman Allah'ım. Bu ne derin ve geniş bir tetebbuat Allah aşkına. Mukaddimeler neden önemlidir? Mukaddimeler kavramların sınırlarını içerirler. Yani o mevzuda anahtar terimleri sınırlarını size söyler. Bununla ne kastediyor? Bunu kullanacağım ben, bunu kullanırken ne anlayacaksın? Çünkü manayı bunun üzerinden ileteceğim ben. Onun için önce manayı ileteceğim kabı bir anla. Dolayısıyla manayı ancak öyle anlarsın. Mukaddimeler onun için gereklidir. 6 derstir mukaddime yapıyoruz. Umarım pişman değilsiniz. Bu mukaddimeler içerisinde hakikaten bazen tahliller yaptık. Geçen ders olduğu gibi. Bu tahlillerde hadis kritiği nasıl yapılır sualinin cevabını da buldunuz. Esma-ül Hüsna hadisleri, Tirmizi ve İbn-i Mace'de listeli gelen hadisler olsun, listesiz gelen Bukhari hadisi olsun, bunların kritiği, karşılaştırması nasıl yapılır? Diyeceksiniz ki, içinizden bazı kardeşlerimiz diyebilirler daha doğrusu. Allah'ın Mustafa kulu, ben bu düzeyde İslami ilimlerle ilgilenemiyorum çünkü altyapım yok. Dolayısıyla bu anlattıklarınızın bir kısmı bana hitap etmiyor. Hitap etmediği için de Fransız kalıyorum, yabancı kalıyorum, anlayamıyorum diyorsanız ve diyenler varsa ki gayet doğaldır. O kardeşlerimize geçen haftada, geçen derste de söylemiştim. Lütfen sabredin. Diğer kardeşlerinize yol verin. Çünkü diğer kardeşleriniz de sizin için sabrediyorlar. Onlar da biz bunları biliyorduk hocam. Bize dipten ver. Bize arka odadan ver. Bize depodan getir. Biz vitrini seyrettirme bize. Biz zaten dükkanın içine girdik. Sen bize vitrini gösteriyorsun. Biz dükkanın içinde epeyden beri dolaşıyoruz. Terekleri indirdik. Alacağımızı aldık. Onun için biz iç depodan bekliyoruz. Şimdi burada vitrinin önünde durup dışarıdan yeni gelip vitrini yeni seyredenler var. Dükkanın içine yeni adım atanlar var. Şöyle daha göz gezdiriyor. Alıp almayacağını da bildiği yok. Bakıyor öyle. Yani bakıcı, alıcı değil. Bazıları ise bir müddet olmuş, tamamen ne alacağını biliyor. Yani işaret edip gelmiş. Efendim, alacağı belli. Direkt o tezgaha gidiyor. Bazıları da bu tezgahta epeyden beri burada ve artık içeriden çıkacak orijinal malları bekliyor. Dolayısıyla bu kadar çeşitli, bu kadar farklı bir yapıya, bir cemaate, bir ders grubuna nasıl hitap edebilirsiniz? Elbette sen dur, sen geç, sen dur, sen geç, şimdi senin hakkın, şimdi senin hakkın, şimdi hepinizin diyerek bir maestro gibi, bir orkestra yöneticisi gibi yöneterek yaparsınız. Yani sözü yönetirsiniz, bilgiyi yönetirsiniz, öğrenciyi yönetirsiniz. Dolayısıyla bu da bir siyasettir. Bilgiyi yönetmek de siyasete girer. Onun için insanın zihnine üşüşür bazen 10 şey birden. Yönetirsiniz onu. 9 numara sen çık. O çıkar. Ondan sonra 1, 2, 3. numara arka arkasına siz çıkın. 5 numara sen en son çık dersiniz. Bilgiyi yönetmek de hitabet sanatının bir gereğidir. Eğer bunu iyi yönetemezseniz bilgi parçalı olur, kopuk olur, kendi içinde bir teselsül olmaz. Bu olmayınca da zihinler onu tam algılayamaz. Dolayısıyla mukaddimeler gerekiyordu. Şimdi asıl esmaya geçtik. 99 ismi nasıl bitireceğiz eğer 99 ay bize bunları anlatacaksan hocam yandık demektir diyorsanız size şimdiden bir müjde verebilirim. Allah eğer ömür verirse önümüzdeki yıl Esma derslerini haftalık düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Yani dua edin bir kaza olmasın. İnşallah. Rabbim nefes verirse, nefesim yeterse haftalık inşallah düşünüyorum. Ve eminim ki çok hoşunuza gidecek. Esma'yı işleme tarzım şu olacak. Önce Esma'yı yazacağım, sonra size işleyeceğim. Onun için çok mazbut bir ders olacağını düşünüyorum. Bunun efendim tek mahzuru yazdıktan sonra anlatılacağı için biraz kitabi olması. Hitabi olanın da kendine has bir tadı var. O tadı bozmamaya çalışırız. Ama büyük avantajı bilgilerin tamamen kayıt kuyudatlı olarak verilmiş olması, bu da çok mühimdir. İkincisi, her esmanın sonunda o esmaya ilişkin bir duamız olacak. İnşallah. Üçüncüsü, esmayı işlerken Kur'an'a göre işleyeceğiz. Dolayısıyla Kur'an'da o ismin geçtiği tüm ayetlerin karşılaştırmalı kritiği yapılacak. Onun için de Kur'an'a göre Esma-ül Hüsna olacak. Bugünkü mukaddime ile bugün işleyeceğimiz Allah ismi şerifi arasındaki bağ ise değerler sisteminin merkezini Allah'ın teşkil etmesidir. Mardin olaylarından yola çıkarak, o katliamdan yola çıkarak biz rahatlıkla buraya gelmek zorundayız. Allah demek anlam demektir. Allah'ı olmayanın anlamı olmaz. Değerler mutlaka referans isterler. Referanssız değer olmaz. Değerin referansı kendine olmaz. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka aşkın bir referansı olmalı. Aşkın bir referans ise Allah. Çünkü değer eğer kendini referans gösterirse bu totolojidir. Mantıktaki totolojiye benzer. Kendini referans gösteremez. Yani niçin yedin? Yemek için. Buna totoloji derler. Niçin yaşıyorsun? Yaşamak için. Niçin evlendin? Evlenmek için. Kendisini referans göstermesidir bu. Bu hiçbir şeydir. Hiçbir şey söylememektir. Bu sağır kelamdır. Onun için buna totoloji derler. Niçin yiyorsun? Yaşamak için. Niçin yaşıyorsun? Kulluk için. Ha, bakınız. Yemeniz bile kulluk için oldu. Bir üst referansa kaydığımızda. Kulluk ne? Allah'a ubudiyet. O zaman ben aslında kulluk için mi yiyorum? Buna canı gönülden evet diyorsan yemen de ibadettir. O zaman ayeti anlarsın zaten. O zaman anlarsın. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz görünen ve görünmeyen iradeli varlıkları sadece kulluk etsinler diye yarattık. Sadece kulluk etmek demek o zaman alnının secdeden kalkmaması, gece kaim gündüz saim olması anlamına mı geliyor? O zaman biz bunun dışında yaptıklarımızı yapmazsak yaşayamayız diye bir söze gerek yok. Bir itiraza gerek yok. Kulluğunuzun devamı için yapmak zorunda olduğunuz hayatınızın diğer tüm unsurları da kulluğunuza dahildir. Hatta Efendimiz'e sormuşlar, kişinin ailesiyle özel muaşeretine de mi ya Resulallah? Evet. Harika değil mi? Onun için, yani biz kulluk deyince sadece ibadetler, ritüel manasındaki işte namaz, oruç, hac, zekat bu akla gelmez. Kulluk bütün bir hayattır. Ve biz de burada aslında hayatın referansını öğreniyoruz. Allah'ı. Allah tanınmadan, bilinmeden, anlaşılmadan layıkıyla kulluk edilemez Allah'a. Tanımadığınız bir Allah'a nasıl dua edeceksiniz? O kadar edersiniz. Tanıyan birinin duasıyla tanımayan birinin duası bir olur. Dahası anlamak diyorum. Allah'ı anlamak. Bu çok daha derin bir şey. Fakirin marifetullah'tan anladığı Allah'ı anlamaktır. Allah'ı anlamıyor insanlar. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler diyor. Allahu Ekber, Kur'an. Allah'ı hakkıyla takdir etmek ne demek? Allah'ı tanımak, anlamak. Allah'ı anladığınızda ne mi olur? Ne olmaz ki? Ne olmaz ki? Allah'ı anladığınızda kederden emin olursunuz. Allah'ı anladığınızda geçmişinizden pişmanlık duymaz, geleceğinizden korku duymazsınız. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Geçmişten hüzün duymayacaklar, gelecekten kaygı, endişe ve korku duymayacaklar. Öyle olursunuz. Allah'ı anladığınızda hiçbir olay sizin için sürpriz olmaz. Allah'ı anladığınızda artık siz Allah'ın sizin için istediğini siz de kendiniz için istersiniz. Buna iradeye ram olmak denir. Allah'ı anladığınızda cüz'i irade külli iradeye kenetlenir. Allah'ı anladığınızda artık dileğiniz onun dileği olur. Allah'ı anladığınızda eşyaya bir başka bakarsınız. Gözünüzün önündeki hiçbir şey artık cansız falan değildir. Her biri bilgi taşıyan bir bilgi kaynağıdır. Alem el-alimin birer alameti olur. Alem el-alimin alameti olur. Siz artık aleme bakarken kitap olarak bakarsınız. Artık siz öğrencisiniz. Allah'ın öğrencisisiniz. Rabbul aleminin öğrencisisiniz. Allah size her bir şeyi öğretme vesilesi kılmıştır. Baktığınız, düşündüğünüz, duyduğunuz, hissettiğiniz her şey, yaşadığınız her şey okuduğunuz birer kitaba dönüşür. Ve siz hikmete ram olur, hikmeti bulursunuz. Budur hikmet zaten. Yunan hikmetin sevgisi dedi. Filozofi. Ve hikmetin sevgisini hikmetin yerine koydu. Hikmetin sevgisinden hikmete bir türlü gelemedi. Bizse vahiy ile hikmeti bulduk Allah'ın izniyle. Sadece neyi bulduğumuzu bilmiyoruz. Onun farkına varmamız gerekiyor. Ve bizi bu hikmete kavuşturan Allah'ı anlamamız gerekiyor önce. Değersizleştirilen dünyada tüm ulvi değerlerin Allah'tan neş'et ettiğini anlamak ancak Allah'ı anlamakla mümkün. O zaman haydi Bismillah diyelim. Allah diyelim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekullehu kufuven ahad. De ki O Allah'tır. Allah tektir, birdir, bir tektir. Allah mutlak varlıktır. Varlıkların varoluş sebebidir. Ne doğmuştur, ne doğurmuştur, ne aslında doğurtmuştur. Fakirin meallendirmesiyle. Çünkü lem yelid, valid olmamıştır. Yani baba olmamıştır. Dolayısıyla baba olmamak doğurtmamaktır. Doğurmak ana olmanın görevidir. Burada reddedilen baba olmamıştır. Çünkü Allah'a baba diyenler vardır. Onları red içindir. Lem yelid ve lem yulad. Ne baba ne de oğul olmuştur. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Hiçbir hususta, hiçbir mekanda, hiçbir zamanda, hiçbir anda, hiçbir düzlemde, hiçbir varlık düzleminde ona eş ve denk olmamıştır. Allah ismi Esma-ül Hüsna'nın kalbidir. Esma-ül Hüsna'yı o zaman zihnimizde şöyle bütününü bir bedene benzetirsek, Allah ismi Celali nereye denk gelir derseniz, kalbe denk gelir. Esma-ül Hüsna'nın kalbidir. Ne demektir bu? Diğer tüm esma ve sıfat canı oradan alır. Oraya bağlıdır. Onun içindir ki Allah ismi Celali ile sıfat mevsuf ilişkisine girerler. Mevsuf tektir. Allah. Sıfat çoktur. Mevsuf tektir, aşkın olanı temsil eder. Sıfat ise insana indirileni, içkin olanı. Mevsuf zatı temsil eder, sıfat sıfatı temsil eder. Dolayısıyla mevsuf tenzihi temsil eder, aşkın olan tenzihi. Sıfat ise teşbihi temsil eder. Eğer sıfat olmasaydı Allah'ı anlayamazdık. Zihnimiz Allah'a mirac edemezdi. Çünkü sıfat inzal olundu. Ama o sıfat merkezde Allah ismi olduğu için Allah isminden yansıyan nurun tezahürü sıfatta ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Allah deyince titrer insan. Bir kez Allah dese aşkıyla lisan, dökülür cümle günah mislu hazan. İsmi pakin pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah. Demiş ya Süleyman Çelebi. Ama bir kez Allah dese, Allah dese. Allah'ı dil de der, dil de der. Allah'ı dil derse söz ile, dil yani kalp derse öz ile der. Ve orada kalmaz. Her bir hücre Allah der. İnsanın her bir hücresi Allah der ve insan da bunu hissederse o zaman Allah'ın şah damarından daha yakın olduğunuz. Yakın olana yaklaşmak için dışa açılmak gerekmez. Yakın olana yaklaşmak için kendine yakın olmak lazım. Kendine yakın olmayan Allah'a hiç yakın olmaz. Onun için Allah'a yaklaşmak kendine yaklaşmaktır. Ve lekad halaknel insan ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu. İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona neler fısıldadığını da bilen biziz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Zira biz, çünkü biz ona, insana şah damarından daha yakınız. Şah damarından daha yakın olana ulaşmak için hangi yola çıkmak lazım? Eyvallah. Yani varlık yoluna, ben idrakinden çıkacaksın. Benini idrak edeceksin. Ben şuurundan çıkacaksın. Senden çıkacaksın. O dışında bir yerde değil. Dolayısıyla senden çıkacaksın. Onun için ben idrakiyle başlar şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Benden başlar. Onun için bakınız Allah. Ses dizimine bakınız. Dilde başlar, dilin ucunda Allah. Ciğerde biter. İnsanın en dışında başlar, en içinde biter. Lafzayı celalin harf dizgesi bile dıştan içe doğrudur. Adeta yön gösterir. Nereye doğru istikamet sürmen gerekiyor? Bu istikameti takip et ey insan. Budur. Her şeyin bir kalbi var. Allah ismi Esma'nın kalbi. Diğer tüm isim sıfatlar bu kalbin etrafında halelenirler. Allahu Kerimun, Allahu Rahimun, Allahu Gafurun, Allahu Alimun, Allahu Halimun, Allahu Hakimun, Allahu Tevvabun. Sıralayın gitsin. Tüm sıfatları sıfat tamlaması yapabilirsiniz. Ama mevsuf değişmez. Yani nitelenen değişmez. Niteleyenler bellidir. Ama nitelenen Allah'tır burada. Hepsi de Allah'a bitişirler. Bu manada. O zaman Allah ismi sıfat mıdır? Değildir. Sıfat olmayan tek isim Allah lafzı celalidir. Diğerleri sıfattır. Allah lafzı celali sıfat değildir. Onun için kalp mesabesindedir. Allah ismi 99 rakamıyla temsil edilen sınırsız tecelli tesbihinin imamesidir. Varlık bu tesbihi kendi lisanınca çeker. Öyle değil mi? Şu görünen varlığı bir tesbih olarak algılayın. Galaksiler bu tesbihin tanesi olsun. 400 milyar tanesi olan bir tesbih. Her bir galaksinin bir ucundan diğer ucuna ışık yılıyla dillere, rakamlara sığmaz bir mesafe olsun. Her bir galaksi 200 milyar ila 400 milyar güneş sistemi alsın. Ve bunlardan da şu anda ölçülebilen evrende 400 milyar tane olsun. Ve astrofizikçiler şimdi evrenler çiftliğinden söz etsin. Artık tek evren değil. Holografik evren. Ve 400 milyar galaksi tesbihi olan, tanesi olan bir tesbihi hangi elle çekersiniz? Kim çeker? Allah kudret eliyle çeker. İşte bunu, sırf bunu bilse insan Allahu Ekber'i farklı söyler. Onun için oradaki 99 rakamı sonsuzluğu temsil eder aslında. Sonsuzluğu temsil eden. Allah ismi özel isim mi? Değil. Ahmet özel isim. Mehmet özel isim. Hasan, Hüseyin, Yusuf özel isim. Ama Allah ismi değil. 50 tane, 50 bin tane, 50 milyon tane Ahmet var. Öyle değil mi? Ama bir tane Allah var. Dolayısıyla Allah ismi hastır. Has isim denir buna. Has isim sadece o zata hastır. Bu isimden bir başkasına konulamaz. Bir başkasına böyle bir isim verilemez. Evet. Simiyya diyordu ya, onun adaşı yoktur. Onun adaşı yoktur. Dolayısıyla Allah ismi ismi hastır. Allah isminin türetildiği kök tartışılmamıştır. Fakat türetilmiş midir, türetilmemiş midir bu tartışılmış. Yani dilde türetilen bir kelime midir? Dilcilerin hemen tamamı türetildiği kanaatindedirler. Hemen tamamı değil, tamamı diyelim. Çünkü eğer bir kelime dilde söyleniyorsa onun bir kökü vardır. Dolayısıyla Allah ismi nasıl türetilmiştir? Burada Arapçanın bir özelliğine gelmem lazım. Arap dili başka dillerde rastlamadığımız bir biçimde kendi özel, kendi doğurduğu has kelimelerini konservatif bir biçimde muhafaza etmiştir. Belki çölde neşvi nema bulan bir dil olmasının sebebi de budur. Araplarda çocukların çölde, badiyede süt anneye verilmesinin sebebi de o bozulmamış dili öğrenmeleri içindir. Bu bir eğitimdir süt anne aslında. Yani anaokulundan daha önceki okul. Tam bir anaokulu yani. Tam süt anaokulu. Dolayısıyla dil kendini böyle muhafaza etmiş. Dünyada hakikaten ilk formu korunabilmiş ve bunun da kaydı tutulmuş olan tek dil Arapçadır. Bunun da, bu mucizenin de sahibi Kur'an'dır tabii ki. Ama Kur'an dışında bunun bir kaynağı var. O da dilin sülasi mücerretlerinin korunmuş olması. Yani üç sessiz harften oluşur Arap dilinde tüm kelimeler. Tabii dörtlü, beşli harfler yok mu? Var. Fakat onlar meziittir. Anası, aslı üçtür. Sülasi mücerretler denir bunlara. Sessiz üç harflerden oluşur. İşte ketebe. Bu fiil olarak geliyor bize ama el-ketbu. Ketb. Sessiz biçimde. Ketb. Fi'l. Mastar haliyle. Fakat aslında bu üç harf kendi içinde bir mana taşımazlar. Mana taşıması için dilde mutlaka bir isim veya fiil formuna dönüşmelidirler. Mastar olmaları daha sonradan anlamlandırılmaları anlamına gelir. Her ne kadar Basra ve Kufe dil ekolleri arasında bu konuda ihtilaf varsa da. Kufe dil ekolü Arap dilinin fiilden türetildiği, Basra dil ekolü mastardan türetildiği kanaatindedir. Mastardan türetildiğini söyleyenler dili mühendislik ürünü olarak görürler. Onun için dil üzerinde sınai işlem yapılabilir derler. Ama fiilden türetenler dili mühendislik ürünü olarak görmezler. Uydaşım sonucunda insanların birbirine kelimelerin içeriğini anlatmasıyla artık toplumda ortak oluşmuş manaları kabul ederler. Onun içindir ki Kufe ekolüne mensup olan, dil ekolüne mensup olan İmam Azam, şer'i kelimelerin, Kur'ani kelimelerin şer'i manalarını değil, lügat manalarını esas alır. Çok ilginçtir. Mesela, hınzirul ma, hipopotam, bu domuz mudur değil midir? İnsanlar ona deniz domuzu diyorlar. Su domuzu. Manaların kelimelerin şer'i manasını esas olan Şafii'ye göre domuzdur. İmam Ebu Hanife'ye göre değildir. Bakınız yani bir ihtilaf nasıl, nereden dile yaklaşım, nasıl hemen ayrışıverdi. Farklılaşıverdi. Onun için yani burada evlâ mestumun nisa. İşte orada da aslında bu ihtilaf, bu fark. İmam Şafii la mestumu dokununca, dokunmayı efendim şey olarak almış. Yani lafzi olarak almış. Öyle aynen işte Basra Dil Okulu'nun yaklaşımı gibi. Onun için dokununca abdest alın diyor. Ama İmam Ebu Hanife öyle almamış. Bu işte fıkhi, içtihadi farklılıklarda dile yaklaşım çok önemlidir. Dile bakış açısı çok önemlidir. Halil bin Ahmet el-Ferahidi, Arap dilini ilk tedvin eden, derleyen şahıslardan biri. İlk ansiklopedik Arap lügatının sahibidir. Hatta belki dünyadaki bu manada ilk lügatın sahibidir. Bu manada. Yani bir dilin kökenlerini derleme açısından. Kitabının ismi Kitabul Ayn. 7 dev cilt halinde bu muhteşem eserde Halil bin Ahmet kelimelerin bizim bildiğimiz manada, mesela niye Kitabul Ayn demiş? Ayınla başlar. Evet, ayınla. Çünkü Arap dili ayın dilidir aynı zamanda. Ayın dilidir. Yani en çok kelime ayın harfinde bulunur. Yani bu gırtlak yapısıyla, ses düzeniyle alakalı bir şey. Diller arasında ses düzeniyle alakalı bir ilişki var. İlginç olandır. Ve bu lügatta kelimeler akrabalarıyla beraber ele alınırlar. Mesela ketebe kelimesi tek başına yer almaz. Ketebe kelimesinin 6 kombinezonu da yer alır. Ketebe, kebete, beteke, bekete, tekebe, tebeke. Peki bunlardan kullanılan kelime, kullanılmayan kelime, kullanılmayana mühmel, kullanılana müstamel denilir. Müstamel olanların manasını yazar, buradan yola çıkarak bu dilde ta ilk dönemde bu kelimenin ilk kullanılan ortak manası şudur der. Muhteşem bir aslında tedvin faaliyetidir bu. Gerçekten takdire şayan bir faaliyet. Mesela keleme, mekele, lekeme, lemeke, meleke, mekele. Bakınız bunun 6'sı da müstameldir, kullanılır. Ve buradan yola çıkarak şiddet ve te'sir sonucuna varır. 6 kelimenin 6'sı da ayrı ayrı manada kullanılıyor. Fakat ortak, 6'nın da ortak manası şiddet ve te'sirdir. Etkili söze kelime denir. Etkili söz. Buradan bu manaya çıkıyor. Kavl, kavele, kaleve, vekale, veleka, lekave, leveka. Bakınız, buradan da yola çıkarak ki gayele de eğer 3 harften bir tanesi illet harfi ise, vav, ya, eliften biri ise, o zaman alternatif 6'dan 9'a çıkıyor. Onları da dizer ve ortak manası der nedir? Bir tanesi kullanılmıyor bunun, 5'i kullanılıyor. Kullanılanların ortak manası hiffet ve sürat der. Ortak mana. Yani hızlıca geçen ve etki bırakmayan söze denir. Demek ki Kur'an'da Allah'ın kavli değil de Allah'ın kelamı olmasının manası buymuş. Allah'ın kavli demiyoruz Kur'an'a. Ama Allah'ın kelamı diyoruz. Niye? Etkili sözü. Ama kavlen sakila diyor. Müzzemmil suresinde değil mi? İnna senulqi aleykum kavlen sakila. Zaten kelamın kısa açıklaması kavli fekil demektir. Aslında orada fekil kelimesi kavli, ağır söz, tanımlıyor, açıyor. Fekil sıfatı kavli. Bu sıfatla birlikte kelam oluyor zaten. Onun için kavlen fekila 2 nokta üst üste kelama demektir. Anlatabiliyor muyum? Yine istisna dışı yok. Dolayısıyla anlatabiliyor muyum? Siz anlarsınız. Sizde problem yok. Bende problem. Anlatabiliyor muyum? Allah lafzı şu formlardan oluşuyor. Hevele, leheve, velehe, vehele, velehe, heyele, ehele, elehe. Hevele, elhevl. Kişinin tehdit ve tehlikenin kaynağını, zamanını ve cihetini bilmemesinden kaynaklanan korku ve tedirginlik. Hevli mihnetten sana sığınırız diye dua var ya. Hevl oradan geliyor. Onun için Anadolu'da hala neneleriniz, baba anneleriniz, anne anneleriniz kullanırlar bu kelimeyi. Hevli. Dolayısıyla zamanını, yani tehlikenin kaynağını bilmemekten dolayı kişide oluşan tedirginlik. Mesela gece ve karanlık korkusu. Günümüzde fobi denilen şey bu. Kelime bu kökten yola çıkarak tehavil formuyla süs anlamına ulaşmış. Çünkü insan bilinmeze karşı sadece korku duymuyor. Korku duyduğu zaman ona bir saygı da duyuyor. Çünkü bilmiyor. Bilmediği bir kaynağa yönelik korkuyla karışık saygı duymaya başlıyor. Ama bu sıradan bir süs değil. Resim, heykel ve put gibi içinde ürkütücü bir gizemlilik bulunan veya kılıç gibi işlevinden dolayı muhatabına korku salan bir süs. İlginç değil mi? Kılıç çok güzel yapılmış. Kılıç çok güzel, güzelliği gözünüzü alıyor. Ama kılıç aynı zamanda silah. Bunu tabancayla da şey yapabilirsiniz. Tabanca çok güzel olur, gözünüzü alır ama aynı zamanda korkutucudur da silah çünkü. Böyle bir şey. Bu yolu izleyerek kelimenin ulaştığı hevveletil mer'e ifadesinin anlamı şu. Alımlı bir kadının giydiği süslü elbise ve takılarla etrafında uyandırdığı sevgi ve hayranlık halesi. Aynı zamanda korku. Efendim, onun için fettan derler. Dolayısıyla hem sevgi hem korku karışık. Yani ya gönlümü kaptırırsam? Bu. El-hevl. Hem korkmak hem de kendini beğenmek manasına geliyor. Hevvele hem süslendi, kendine hayran etti, hem de korkuttu, ürperdi manasına geliyor. Bu. Leheve. El-lehv. Seni meşgul eden, oyalayan her türlü oyuna lehm denir. Lehm. Evet. Zevk ve safa veren şey, oyun, eğlence. El-luha. Ödülün en sevimli ve göz kamaştırıcı olanına deniliyor. Lehen. Sevmek, arzu etmek. Yine sevgiye geldik. Yukarıda da sevgiye gelmiştik. Gönlümü kaptırırsam. Burada sevgiye geldik. Lehen. Lehen sevmek, arzu etmek. Velehe. El vehel. Çığlık atmak, aniden yüksek sesle tepki vermek. Bu çığlık olağan dışı, hatta olağanüstü bir durumu haber verir. Bu korkutan bir şey olabileceği gibi insan sadece korku anında çığlık atmaz, çok sevindiğinde de çığlık atar. Dolayısıyla hayran eden ve şaşırtan bir şey de olabilir. Velehe, elvele, sevdiğini yitirdiği için aklı başından gitmek demek. Allah Resulü çocuklu köle kadınların yavrusundan ayrılmalarını yasaklarken bu ifadeyi kullanmış. Elmila, insanın içini bayacak kadar neşe ve sevinçle dolduran bir rüzgar türü. Çok ilginç. Yani insanın içine neşe veren bir rüzgar. Yine sevgiye geldik. 5. Heyele. El hale. Hale. Ne demek? Ayın etrafındaki ışığa, ayça derler ya, ayla da derler. Ona hale deniliyor. İnsanın içinde ürpertili bir umut verir. Gözünü alamaz insan ona bakmaya. O ayla, o ayçaya bakmak. Ona deniliyor. 6. Ehl. Kişiye insanların en yakın ve sevgili olanına ehl. Ehli beyt diyoruz. Niye diyoruz? İnsana en sevgili olanlara ehl deniyor da ondan. Evin en sevimlileri demektir. Ehli beyt. Ehlen ve sehlen diyoruz değil. Biri geldiği zaman. Ne diyoruz? Biz seni seviyoruz, rahat ol. Sen burada düşmanlık görmezsin. Ehlen ve sehlen. Gelen birine rahat oldu. Merhaba da odur zaten. Dolayısıyla ona sevgiden yola çıkarak güvence veriyoruz. Elehe, teellüh, sevdiği için kulluk etmek, tapınmak manasına geliyor. El ilah, sevginin, sevgiyi yitirmekten dolayı duyulan korkunun, azametinden dolayı duyulan ürperti ve endişenin, yüceliğinden dolayı duyulan saygının, muhatabı olanla bütün bunlardan dolayı tapılmaya layık olan mutlak varlık. Araplarda bir yılan türü varmış. Ellat derlermiş. Bu yılanın özelliği şuymuş, çöl yılanı. Fakat çok özel bir yılanmış. Bu yılanı gören o kadar hayran olurmuş ki kaçamazmış. Kaçamadığı için de ölürmüş. Çünkü öyle bir başında ve vücudunda mücevher kakma gibi olağanüstü bir güzellik varmış. Dolayısıyla gözünü ondan alamazmış. Yani bakmaktan alamazmış. Onun için ona bu ismi vermişler. Hem korkuyor, ürperiyor, hem de gözünü alamıyor. Dolayısıyla kelimenin kök manaları aslında nereye çıktı? Sevgiye çıktı. Hepsi sevgiye çıktı. Yani hakikaten Rabbimizin neden Bismillahirrahmanirrahim olduğu bir kez daha anlaşıldı. Allah'ın birçok sıfatı var, esması var ama Besmele'nin içine girmiş esma Rahman ve Rahim. Aynı zamanda çok seven, çok sevilen. Bu manada neden Allah'ın Rahman Rahim vasfının Besmele'de önen çıktığı aslında Allah kelimesi. El ilah'tan türetildiği söylenir. Ama birçok alimimiz de bu kelime türetilmemiştir der. Bu kelime ismi hastır. Bu biraz duygusal bir yaklaşım olsa gerek. Dolayısıyla bu kelime böyledir derler ki bu iki görüşü de ben size nakletmiş olayım. Her isim Allah'a döner dedik değil mi? Peki Allah isminin kendisine döndüğü bir kelime var mı? Var. Hüve. Huvallahu. Kul huvallahu. Ehad. Ehad Allah'a döndü. Allah neye döndü? Hüve'ye döndü. Hu zikri vardır ya. Hu. O oradan gelir. Hüve o demektir. O zamiri. Hüve. Aslında vav zaittir. Vav kelimenin aslından olsaydı ikil formda düşmezdi. Hüve ma gelmez. Hüma gelir. Dolayısıyla ikil formda düşüyor, vav zaittir. Geriye ne kaldı? Hu, he. Peki bu bir ses midir, nefes midir? Nefestir aslında. Hu, he. Her nefesiniz onu söyler. Aslında her nefes Allah'ın varlığına delalet eder. El haydan bir yansıma, bir tecellidir. Onun için o olandır. Hüve, hüve derler. O olandır. O kendisi olandır. O kendisinden başkasına benzemeyendir. Onu hakkıyla ancak o bilir. Onu hakkıyla ancak o över. Onun hakkı o olmaktır. Onu hakkıyla ancak o sever. Onun hakkı o olmaktır. O olmak el-hak olmaktır. O olmak mutlak olmaktır. Ondan başkasının hakkı ona kul olmaktır. Ondan başkasının hakkı mahluk olmaktır. Ondan başkasının hakkı ona boyun eğmektir. Ondan başkasının hakkı o ol deyince olmak, olma deyince olmamaktır. Ondan başkasının hakkı ona rağmen hiçbir hakkının olmadığını bilmektir. onun sayesinde var olduğunu bilmektir. Hüvenin aslı onun için hu'dur. O bir nefestir dedik. El Hay isminin canlılardaki tecellisidir. İnsan aynasında mutlak iradeden bir yansımadır. Mutlak dirilikten, mutlak merhametten bir yansıma olduğu gibi mutlak nefesten de bir yansıma var. Nasıl ki maddi beden ciğer aracılığıyla aldığı havayı kan aracılığıyla bedenin organlarına iletiyorsa Allah isminden diğer esma aldığı hayatı hayatın diğer alanlarına işte onunla iletir. Böyle iletir. Manevi bedenin organlarına o haydan bir hayat he ile gider. Onunla var. Oradan bir nur gelir. Bu nur gözde basirete, gönülde muhabbete, akleden kalpte hikmete, şuurda ferasete, hafızada zikre, müdrekede idrake dönüşür. Mutlak nefes, ilahi nefestir. Kainatın varoluşunu izah ederken, İslam arifleri nefes-i Rahman derler. Nefes-i Rahman, Rahman'ın nefesi. Nedir bu? Varlık bir oluş ve bozuluş alemidir. Kevn ve fesat. Oluş ve bozuluş. Oluş ve bozuluştaki bozuluş kaos değildir. Bozuluş da kozmosun parçasıdır. Dolayısıyla Allah'ın kontrolünde olan bozuluş da kozmostur. Bu manada oluş ilahi nefesin alınışına, bozuluşsa verilişine tekabül eder. Kainat adeta Nefes-i Rahman ile bir alınan, bir verilen bir nefes. Onun için bakınız Kur'an'da İnfitar suresi, İnşikak suresi. Biri Nefes-i Rahman'ın alınışını, biri verilişini temsil eder adeta. İnşikak verilişidir. İnfitar alınışıdır. Yani yeniden varlık çekirdeğinin çatlaması. Fatır-ı semavati vel ardı. Varlık ağacının tohumunun ağzını çatlatması. Varlık ağacının filizinin ortaya çıkması. Mutlak nefes ilahi nefestir. Onun için ve nefaktu fihi min ruhi. Ruhumdan üfledim. Bu haşa ruhun Allah'tan bir parça olduğu iddiasını asla ve asla desteklemez. Bu yeryüzündeki bazı batıl inançların kökenini teşkil eder. İşte yeniden doğuşa inanan, yani yeniden doğuş değil, o nedir? Efendim, reenkarnasyona inanan, yani ruhların bir bedenden diğer bedenlenmesine inanan, bir bedenden diğer bedene intikaline inananlar aslında ruhun Tanrı'dan bir parça olduğunu söylerler. Bu doğru değildir. Bu benzetme ateşe üfleyen kimseden ateşe ne geçmiştir? Hiçbir şey geçmemiştir. Ama ateş kışkırmış mıdır? Kışkırmıştır. Yani bu benzetmeyle ifade edilmiş olması gerçekten mucizevi bir ifadedir. Ama bu manada meselenin gaybi boyutu olduğu için haddimizi bileceğiz. Sınırımızı bileceğiz ve ya Rabbi sen bilirsin diyeceğiz. Ama ruhu menfuh Allah'ın bize haber verdiği bir hakikat. Ve nefaktu fihi min ruhi. Ona ruhumdan üfledim. Neye? Ona diyor ama bir o var. O ne? Bir o var. Ve nefaktu fihi min ruhi. Fihi aslında buradaki hu zamiri nefse gitmez. Nefse gitseydi fiha gelmesi lazım. Cansıza gitmez. Cansızlardan bahsedilseydi yine öyle gelmesi lazım. Fihi genelde efendim canlıya gider. Burada kimdir o? Adem, Adem olmadan evvelki beşerli. Beşer. Beşere gider. Dolayısıyla ve nefaktu fihi min ruhi. Ben ona ruhumdan üfledim. Peki o var. O zaman o hayvanlarla birlikte var. Hayvanlara ruhumdan üflediğimi eşitleyemiyor. Bakınız. Çünkü burada bir özellik var. Bir özellik, bir ayrıcalık var. O ayrıcalık insan eden ayrıcalık. Peki ruhumdan üflediğimin içinde ne var? Mutlak iradeden bir parça. El-basir olandan bir cüz. Es-semî olandan bir cüz. Öyle değil mi? El-habîr olandan bir cüz. El-mu'min olandan bir cüz. Ve sayın gitsin. Kıs aleyh. Dolayısıyla işte onun içinde verildi. Aklı cüz, aklı külden öyle geldi. İradeyi cüz, iradeyi külden öyle geldi. Kudreti cüz, kudreti külden öyle geldi. Ve insan, insan oldu. Ve nefaktu fihi min ruhi. Bu alem muhyi ve mumit fiili ilahisinin bir tecellisi. Dikkat buyurun. Muhyi ve mumit fiili ilahisinin. Çünkü huve yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut. Bakınız. O hem fiil sahibi hem isim sahibi. Esma olarak gelenleri esma, ef'al olarak gelenleri ef'al olarak bilmek lazım. Bu ikisi arasındaki fark nedir diye sormuyorsunuz değil mi? Onun ef'al olarak kullandığı fiilleri sürekli ve azalıp çoğalan müdahalesini temsil eder. Esma olarak kullandığı isimleri ise onun daimi ve değişmez müdahalesini temsil eder. Bilmem anlatabiliyor muyum? Onun için, çünkü fiil değişir. Fiil azalır, çoğalır, hatta kesilir. Neden fiil ile kullanır bazı tecellilerini? Çünkü fiil ile kullandığı karşıdakinin fiiline bakarak azalır ve çoğalır. İnsanın eylemine bakarak onun eylemi çoğalır veya azalır. Ama onun esmasından neş'et edenler, onun için şükür onun ef'aline, hamd onun esmasına yapılır. Elhamdu lirrabbi. Elhamdu lillahi. Neden? Çünkü onun zatınadır hamd. Onun içinde bizim hamdimiz aldığımıza ve verdiğimize, eksilene ve artana göre değişmemelidir. Değişmemelidir. Aldığında da hamd etmelidir insanoğlu, verdiğinde de hamd etmelidir. Eksittiğinde de hamd etmelidir, artırdığında da. Vererek sınadığında da, alarak sınadığında da. Evlat verdiğinde de, evladı aldığında da. Ama şükür öyle değildir. İnsanoğlu verdiğinde şükretmeli. Şükür onun ef'aline, hamd onun esmasınadır. Onun için elhamdülillahi, hamd zat ismine yöneliktir. Çünkü zatına aittir. Zatına hastır. O nedenle onun fiiliyle gelenler bizden fiil isterler. Onun için de hamd fiile dönüşemeyebilir. Fakat şükür fiili olmalıdır. Şükrün fiili olması ne demek? Size verdiği nimetin kendi cinsinden verdiğiniz de şükür olur. O da şükür olur. Çünkü verdiği nimetin kendisinden verdiğiniz de işte zekat bir şükürdür. İlim bir şükürdür. Çünkü size verdiği akıl nimetinin teşekkürüdür. Nasihat bir şükürdür. Size verdiği söz söyleme nimetinin bir şükürdür. İnfak bir şükürdür. Tasadduk bir şükürdür. Cihat bir şükürdür. Can nimetinin şükrü. Dolayısıyla görüyorsunuz şükür ve hamd arasındaki fark da esma ve efal, hatta özel olarak ismi has ve diğer fiiller, isimler farkıdır aslında. Kul huvallah. O Allah'tır. Kur'an'da 2697 kez geçer. Hiçbir isim bu kadar geçmez. Bundan sonra geçen isim Rab ismidir. 900 küsür kez geçer. Ama Allah ismi Celali 2697 kez geçer. Fakat sadece isim olarak geçer. Bir de zamirler ve gizli zamirleri sayarsak 6000 yerde geçer. Belki ayet sayısına denktir diyebiliriz o zaman. Bu geçiş sıklığı aslında Kur'an'ın merkezinde Allah'ın bulunduğunu gösterir. Kur'an'ın konusu insandır. Fakat merkezinde Allah bulunur. Kur'an'ın amacı muhatabının Allah tasavvurunu inşadır. Çünkü Allah tasavvuru inşa olmadan hiçbir tasavvuru inşa edilemez. Çünkü Allah inşanın eksenini temsil eder. Vacibül vücud olan Allah, zorunlu varlık olan Allah, varlığın koordinatlarını kendinden ölçeceğimiz röperdir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ancak ondan yola çıkarak anlamlandırabiliriz, anlayabiliriz. Doğrudur. Allah'ı bulmak tüme varım yoluyla olur. Ama Allah'ı bulduktan sonra Allah'a kul olmak tümden gelim ister. Anlatabiliyor muyum? Onun için artık Allah'ı bulduktan sonra aklı çalıştırmayalım yok. Allah'ı bulmak için parçadan bütüne gidersiniz. Tüme var. Aleme bakarsınız, alemi var edene. Sanata bakarsınız, sanatkara. Esere bakarsınız, müessire. Fiile bakarsınız, faile. Faili buldunuz. Artık ondan sonra aklı çalıştırmayalım, kafayı bir kenara koyalım. Yok. Akıl asıl ondan sonra çalışmalı. Çünkü mutlak aklı buldunuz. Mutlak aklı buldunuz. Dolayısıyla ondan sonra ne yapacaksınız? Tümden gelin. Artık zihninizin merkezinde Allah olacak. Allah'tan yola çıkarak anlayacaksınız. Zihnin en güzel çalışma yöntemi tümden gelindir. Tüme varım yöntemi zihni karıştırır bazen. Tüme varacağım derken başka yere varabilir. Ama tümden gelimde karışmaz. Çünkü nereden çıktığını biliyor. Çıkış noktası doğru. Çıkış noktası doğru olduktan sonra nereye gelirse gelsin alır. Dokuz taşta vırtkeli kurmak gibidir. Nereye gelse alır. Dolayısıyla tümden gelim aklın en sahih yoldur. Bazen parçadan parçaya olan, yani kıyas dediğimiz, analoji dediğimiz, affedersiniz, yöntem, akıl yöntemi aslında insanlar arasında, olaylar arasında, eşya arasında hüküm verirken daha sıhhatli kullanacağımız bir yöntemdir. Mutlak varlığı anlamada değil. Zaten aklın çalışma biçimi budur. İhlas suresi neden kul ile başlar? Kul huvallah. Bu bir emirdir. muhatabın zihnini inşa edeceğim ifadesi içer. Yani de ki, eğer kulü oradan alsak, kul huvallahu ahad. Huvallahu ahad bir haber cümlesidir. Allah bir tektir. Bu bir haber. Ama kul koyduğumuzda cümle inşaya taşınır. Ne demek? Ben seni inşa edeceğim. Dolayısıyla ey kul hazırlan. İki, bu talim ve terbiyeyi amaçlayan bir emirdir. Allah hakkında bize bir ikrarı talim ettirir. Dil ile ikrar, imanın marifet ve kalp ile tasdikten sonraki üçüncü basamağıdır. İkrarı emretmiş oluyor. Yani imanın unsurlarını emretmiş oluyor. Üç, kul emri bir şeyi yapmamızı değil, dememizi ister. Dikkat buyurun. Söylememizi. Neden? Ağzından çıkanı kulağın duysun diye. Kalbinde olanı kulağın duysun diye. Kulağına duyurur ki mazeretin kalmasın. İçinde olanı dışına da taşısın. Kul emri aslında imanın İslam'a dönüşme emridir. Kul emri ey mümin imanını İslam'a dönüştür demektir. Çünkü İslam imanın görünen tarafı, iman İslam'ın görünmeyen tarafıdır. İman ağacının kökü ve gövdesi görünmeyen tarafı, dalları ve meyvesi görünen tarafıdır ki İslam işte tam da odur. Dördüncüsü, kul bir tekdeki emriyle tüm sure haberden inşaya taşındığı için artık İhlas suresinin tamamı vahyin maksadı olan inşayı amaçlayan bir emre dönüşür. Tamamı. Emir nedir peki? Aslında Allah'ı anlama emridir. Allah'ı tanıma emridir. Allah'ı bilme emridir. Beşincisi, emir kipiyle gelmiş olmanın bir anlamı da ele alınan konunun kişisel tercih ve bireysel yorumlara açık olmayan bir konu olduğunu gösterir. Tevhid meselesi yoruma dair bir mesele değildir ey muhatap demektir. Kul bitti. Yani senin iradene bırakmıyorum burada. Kafana geleni de değil. Senin iradene bırakmıyorum. Çünkü Allah'ın tanımını Allah yapar. Kul yapmaz. Senin yaptığın bir tanrı tanımı senin tayin ettiğin bir tanrıdır. Haşa. Müşrikler de böyle yapmıştı değil mi? Müşriklerin en büyük problemi tanrılarını tayin etmeleriydi. Nasıl oluyordu? Onlar tanrıyı tarif ediyorlardı kendi kafalarına göre. Onun için de Rabbimiz onların bu tarifini reddetti. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهٌ O gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. Ama onlar o gökte olsun ama yere karışmasın diyorlar. Gökte ilah olduğunu ikrar ediyorlardı. Müşrikler Allah'ı hiç inkar etmediler bu manada. Küçük bir kodaman sınıf hariç. Onun için kul emri aynı zamanda o tanrı tasavvurlarının tamamını reddediyor. İleti isteyen bir hitap biçimidir altıncısı. Muhataptan emir tekrarı istiyor. Emir tekrarı geri iletidir. Çok hassas olan meselelerde geri ileti istenir. Nedir? Söyle bakayım ben ne dedim? Niye denir? O kadar önemli ki ey kul bu söylediğim mesele. De bakayım ben ne dedim? Kul huvallahu ahad. Rabbimiz önce bunu söylüyor. De. Kul huvallahu ahad. Dolayısıyla o kul emrettiği için, mesajın içinde olduğu için okuduğumuzdur. Eğer sözün bizatihi emrolunan tarafını şey yapacaksak, huvallahu ahad ile aslında biz ikrar ediyoruz. Kul ise vahyin içinde olduğu için onu tekrar ediyoruz. Kul yedincisi, muhatabın yanlış anlama ihtimali olan hususlarda işlenir. Yani yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde ağzından çıksın ki ya Rabbi ben yanlış anlamışım. Sen öyle dedin ama ehad dedin. Ben pek öyle anlamadım. Vahid anladım. Ahad ile vahid arasında fark var. Evet. Vahid bir, bir, bir, bir, bir yan yana gelen birlere denir. Ahad ise eşi benzeri olmayan bire. Yani bir bir daha yok. Denir. Onun için böyle. Sekizincisi kul emri muhataba bu konuda hiç eğip bükmeden, lafı dolandırmadan doğrudan ve açıkça reddetme görevini yükler. Bu zımni göreve aynı konuda tavizsiz olma vurgusu da dahildir. Yani bu konuda taviz yok, çok dikkatli ol. Dokuzuncusu, tevhidi bilmenin ve buna inanmanın yetmediği, buna dile getirmek ve hatta haykırmak gerektiğini ifade eder. Yani sadece tevhidi bilmek yetmez. Dile de getirin, söyleyin tevhidi. Onun için tevhidi dile getirmek tevhidin bir parçasıdır. Onuncusu, Allah hakkındaki yanlış tasavvurlar sükutla geçiştirilemeyecek kadar önemlidir imasını taşır. Kul. Sadece kul tefsiri yapıyoruz burada, düşünün. Gerisine gelmedik. On birincisi, surenin kul ile kul de ki, de. Allah'ı doğru bilme, tanıma ve anlamanın vazgeçilmez unsurları olan Esma-ül Hüsna'nın önemine yapılmış örtülü bir vurguya sahiptir. Ve Kur'an Allah'ın varlığını ispat etmeyi zâid görür. Siz hiç Kur'an'ın hiçbir tarafında Allah vardır benzeri bir cümleye rastlayamazsınız. Neden? Bunu gereksiz görür Kur'an. Çünkü Allah'ın varlığını ispat etmeye gerek duymaz. Varlık Allah'ın varlığının ispatıdır. Varlığın tamamı. O nedenle Allah'ın birliğini ispat eder Kur'an. Onun üzerinde durur. Varlığının değil. Varlık Allah'ın varlığının ispatıdır. Üç tuğlayı üst üste görseniz yoldan giderken zihniniz ilk anda bunu buraya kim koydu mu dersiniz. Allah Allah. Hiç şöyle diyen bir adama rastlar mısınız? İnsanlığın tamamını geçirirsiniz. Allah Allah, tuğlalar da kendi kendine üst üste durur. İnsanlığın tamamını geçireceksiniz. 6,5 milyar oradan geçeceksin. Bir tane içinden çıkar mı? Allah Allah. Efendim? O klinik vakadır o zaman. Onu oraya götürmek lazım. Ama üst üste yolunun önüne üst üste dizilmiş, istif edilmiş, güzel bir biçimde istif edilmiş 3 tane tuğlayı görse bunu buraya kim koydu der. Cümleyi çoğalt dersiniz. İkinci ihtimal. Bu yoldan geçenlerden biri koymuştur. Üçüncü ihtimal, şu evin sahibi dizmiştir. Dördüncü ihtimal, burada herhalde bir arazi vardı, onu işaret ettiler. Beşinci ihtimal, herhalde tuğlacı yoldan giderken döktü, arkadan gelen biri de bunu üst üste. Bakınız, ihtimallerden hala gelemedik kendi kendisine dizildi. Yani 50 tane saydırın, ya bu tuğlalar kendi kendine üst üste efendim. Allah'ın kulu, ya tuğla bunun hepsi. Üst üste 3 tuğlaya bile bir fail biliyorsun. Zihnin Allah'ın varlığını peşinen kavramasının delili 3 tuğla meselesidir. Başka bir şeye gerek yok. Başka bir şeye gerek yok. Evet, tuğla risalesi. Herhalde. Eğer bunu anlamazsa başına tuğla düşsün. Adamın. Ne diyelim yani? Dolayısıyla vahiy bu kadar... Yani celi, bu kadar açık bir hakikati ispat için dil dökmez. Görüyorsunuz yani. İnsan zihni buna kodlanmış. Genom projesinin 2 hekiminden biri Tanrı geni diye bir şey tutturdu son dönemlerde. O 40 yıllık da ateistmiş. En sonunda itiraf ediyor zaten. Artık inanıyor. Efendim, bu genom projesini çıkaran adam. Efendim, yani gen haritasını çıkaran adam. En sonunda insanın iç dünyasında neurofizik şeyler yapıyor, deneyler yapıyor yüzlerce insan üzerinde. insanın genetik olarak Allah'ın varlığına inanmaya kodlandığını tespit ediyor bir takım nörofizyolojik testler sonucu. Onların öyle tespit etmesi sadece Rabbimizin insana koyduğu bir şeyi bulduğu anlamına gelir. Onlar bulmadan da biz bulmuştuk. Efendim, biz biliyorduk. Dolayısıyla bu manada Allah'ın varlığını ispata gerçekten ihtiyaç yok. Çünkü üst üste konulmuş üç tuğlayı bile bunu buraya kim koydu diye hiç düşünmeden kendiliğinden insiyaki olarak söyleyen bir insan mutlaka bu karmaşık, bu mucizevi, etrafında mucize olmayan hiçbir şey yok. Bana mucize olmayan bir şey gösterin, size mucize göstereyim. Gördüğünüz her şey. En basit canlıdan tutun, en karmaşık canlıya kadar. Hatta cansız dediğiniz varlıklardan tutun. Bana bir varlık gösterin ki mucize olmamış olsun. Dolayısıyla bu noktada aslında Allah'ı bilmenin varlığa bakışımız, eşyaya bakışımız, hayata bakışımız, kendimize bakışımız üzerindeki o değiştirici ve dönüştürücü etkisini bir düşünsenize. Rabbimizi bilmek, kendimizi bilmek manasına gelmiyor sadece. Rabbimizi bilmek aslında mutluluk manasına geliyor biliyor musunuz? Mutluluğun sırrı nedir bir diye sorsanız Allah'ı bilmektir der. Mutluluğun sırrı Allah'ı bilmektir. Çünkü mutluluk diye bir ırmak akıyorsa Allah'tan çağlıyor. Kaynağı Allah'tır. Kaynağı Allah olmayan bir mutluluk tanımı olamaz. O zevki mutluluk zanneden şaşkındır. O mutluluğu görmemiş ömründe. Zevki ve hazzı mutluluk zannediyor. Yanlış tanım yapıyor. Gerçek mutluluk Allah'tan çağlayan bir ırmaktır. O ırmaktan içen mutlu olur. Onun için mutluluğun tarifi Allah'ı bilmektir. Zamanımız doldu. Elbette ki Allah'ı tanıtma konusunda ben yeterli değilim. Sözler yeterli değil. Kelimeler yeterli değil. Zamanlar, dersler yeterli değil. Hatta zihinler yeterli değil. Bu konuda bir nebze bir şey koklatabilirim. Tabii ki önümüzdeki ders devam edeceğiz. Ama ne yapayım ki? Belki önümüzdeki yılın ilk dersi de Allah konusu olur. Ve ilk dersi lafzayı celal ile açarız inşallah. Fakat bu senenin, bu dönemin sondan bir önceki dersine gelmiş bulunuyoruz. Son ders önümüzdeki ay olacak ama ikinci hafta değil, birinci hafta olacak. İstisnai olarak Haziran'ın birinci pazarı olacak inşallah. O gün olacak. Yedisine mi tesadüf ediyor? Evet, yedisine müsadif olan pazar günü inşallah bu dönemin son dersini işleyeceğiz. Dua buyurun. Bu arada uzun bir seyahatim olacak. Amerika'da olacağım. Orada kardeşlerimizin ribat davetine gidiyorum. Eğitimlerine gidiyorum. İnşallah dönüşte yine sağ salim gelirsek beraber oluruz. Şimdiden helallik diliyor ve helallik veriyoruz.